Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz diyoruz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam psikiyatrist Profesör Doktor Medem Yanık'la mutlu evliliklerin izini sürmeye devam ediyoruz. Hocam bu programda da bir önceki programda olduğu gibi eş seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Eş seçerken, bir evliliğe adım atarken doğru eşi seçmek mümkün mü? Bu işin kader kısmet boyutu var ama bir düzeyde analiz ve duyguların da kullanımıyla doğru eşi seçebilmenin mümkün olduğu kanaatinde olduğumuzu söylemiştik. Bununla ilgili ben bizi ilk defa dinleyenler için, geçmiş programlarımızı belki takip etmemiş olanlar, yeni takip etmeye başlayanlar için bu konuda bir çalışmanız vardı. Bunu söyleyerek başlamak isterim. Bir eseriniz var, Desti İzdivaç, Kim Kiminle Evlenirse Mutlu Olur adlı eserimizin üzerinden aslında devam ediyoruz. Bu konuda hocam dilerseniz bununla ilgili biz başlamıştık çalışmaya. Şöyle evet. Bir özetle başlayıp sonra kaldığımız evet. Yerden devam edelim. Eş seçerken nelere dikkat etmeliyiz ve bu işin bilimi mümkün mü meselesi?
Evet Feyzullah, aslında mutlak bilimi mümkün değil ama daha iyi bir noktaya gelmek mümkün. Hiçbir alanda insanın tam mutlak bir bilgiye sahip olması mümkün değil. Sağlıkta da mutlak bilgiyi bilmiyoruz ama iyi bilgileri, bize iyi gelen bilgileri az çok biliyoruz. Ben bir insanın evlilik hakkında, eş hakkında, kendisi hakkında, kiminle evlenirse nasıl bir problem çıkar hakkında bir düzeyde kafa yormasını, bilgi edinmesinin o kişinin önemli oranda hayrın olduğu kanaatindeyim. Bu işin bir kader boyutu var. Hiç kimse uzun geleceği, büyük resmi mutlak anlamda bilmiyor. Ama daha iyi bir hale gelebiliriz. Yani herhangi bir alanda biz bir miktar kafa yorarsak, düşünürsek, piyasaya bakarsak, bir düzeyde uzmanlık bilgimizi, bir düzeyde bilme düzeyimizi arttırabiliriz ve en azından büyük hatalardan kurtulmuş oluruz. Ben o zamanlar bunu bilmiyordum. Ben o zamanlar acemiydim. Ben o zamanlar ne bu iş nasıl bir şeydir hiç bilmiyordum. Kendim üzerine, evlilik üzerine hiç düşünmemiştim türünden bir halden kurtulmayı sağlar. Şimdi benim kitabımda bu hal için, bu daha doğru bir seçim için önerdiğim bir metodoloji var. Aslında bu kitap bu işi biraz kolaylaştırmaya çalışıyor. Bunu nasıl yapacağını karşıdaki kişilere göstermeye çalışıyor. Bir önerisi var bu kitabın. Temel önerisi şu, diyor ki eş seçiminde 5 tane unsur var. Bu unsurları kendin için, eş adayı için kullan. Onları bu unsurlar açısından hem kendini hem eş adayının resmini çek, profilini çıkar. Sonra da 4 kriter açısından birbirine ne kadar uygun, bu evliliğin getirebip götürebilecekleri şeyler nedir diye anlamaya çalış. Bu önerdiğimiz 5 tane unsur şu. 1. Kişinin kendisini ve eş adayını fiziksel görünüm açısından bir gözden geçirmesi ve uygunluğuna bakması. 2. şey, zeka açısından kendisine ve eşe bakması. 3. Kişilik özellikleri açısından. 4. sosyal kimlik açısından. 5. de evliliğe, hayata nasıl bakıyor, evlilik felsefesi açısından kendisine ve eş adayına bakması. Sonra da bunlardan, bu iki resmin arasında, bu iki kişi arasında bir denklik var mı? Ne kadar benzerler, ne kadar farklılar, özellikle benzerliği destekliyoruz. Bir de bu evlilikte oluşabilecek pozitif veya negatif yönlerin farkında olmak, bir nevi ne seçtiğini bilmek. Yani bu evlilikte şöyle şöyle muhtemelen problemler çıkabilir ama ben bunu idare edebilirim, ben bunu yönetebilirim, ben bunu satın alıyorum veya hayır, bunu bu bana uygun değil, bu asla olabilecek bir şey değil, bana da ona da mutsuzluk getirir, bu iş olmaz türünden bir farkındalık, ne yaptığını bilme, bir seçme halinin oluşması. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi kötü, riskli ve zor kişinin ayırt edilmesi. Kötü kişiyi ayırt etmeyi öğrenip ondan kaçmak, riskli kişide çok özel bir neden yoksa evliliğe mesafeli olmak, zor kişide de başınıza gelecekleri önceden görüp kaldırıp kaldıramayacağınızı görmek. Şimdi önceki programda fiziksel görünüm, çoklu zeka açısından zekanın ve kişiliğin nasıl değerlendirileceğini galiba konuşmuştuk.
Konuşmuştuk ama yine de böyle birer ikişer cümle her birine biraz orada kalan spot cümlelerden.
Fiziksel görünümde önemli olan şey kişinin mesafenin acayip farklı olmaması. Yani biraz birbirine yakın olma. Hı-hı. İkinci şey bunu tek unsur haline getirmeme. Sırf fiziksel çekicilik üzerinden bir araya gelmiş olmak bir evliliği sürdürmeye yetmeyebilir. Fiziksel çekicilik iki kişiyi bir araya getirmek için iyi bir sebeptir. Genellikle güçlü bir sebeptir. Ama bir ilişkiyi sürdürmenin her zaman garantisi değildir. O yüzden tek unsur olarak fiziksel çekicilik üzerine durmamak lazım. Ama fiziksel olarak bir çekimin olmadığı veya adayda pozitif diyebileceğimiz hani kaşını beğenmek, yüzünü beğenmek gibi bir takım beğenilerin olması da evlilik ilişkisine son derece olumlu katkı sağlayan bir şey. Yani bir nevi bir fiziksel beğeninin olmadığı bir halin de evliliğin seyrine negatif etkili yapacağını söylüyoruz. Özetle tamamen fiziksel beğeni üzerine kurulmuş, diğer unsurların dikkate alınmadığı bir evlilik yürümeyebilir. Ama fiziksel olarak doyumun, beğeninin olmadığı bir evlilik de sıkıntı yaratabilir.
Evet.
İkinci olarak kişilerin zeka kavrama düzeyleri diyelim buna birbirine yakın olması lazım. Burada özellikle de bazı insanlar matematiksel zeka olarak çok parlak olmasına rağmen duyguları üretmede zorlukları olabilir. Sosyal zekaları çok parlak olmayabilir. Eş ilişkisi biraz duygu ilişkisidir. Bu açıdan da bir uyumun olması beklenir. Üçüncü şey kişilik meselesi. Kişilik evliliği bir yakın ilişkiyi etkileyen en temel meselelerden bir tanesi. Ama kişinin kendisinin ve başkasının kişilik analizini yapmak zor. Biliyorsun kitapta önerimiz gayet basit. Kişilik verdiğimiz bir kişilik listesi var. Bunları spektrumal olarak düşünmek ve ne kadar birbirlerine yakınsa kişilik özelliklerinin benzerse avantaj olduğunu düşünme. Ne kadar kişilik özelliklerinde farklılıklar varsa bunun bir zorluk çıkaracağını, evliliğe engel olmadığını ama bu zorlukları yönetmeleri gerektiğinin farkına varmak. Diyelim ki birisi işte para açısından çok tutumlu, biriktirme eğilimli, biri daha kolay harcayan ise bu evliliklerde bir sorun olacaktır. Bunu yönetmenin farkına varması, bu gerilimi yönetmeyi öğrenmeleri gerekir. Çünkü ana felsefemiz şuydu, kiminle evlenirsek evlenelim, bir dizi farklılık olması kaçınılmaz. Önemli olan bunu yönetebilir hale gelmek.
Evet. Teşekkür ederim hocam özet için. Kaldığımız yer sosyal kimlik meselesi. Eş seçiminde ya da evliliğe karar verdiğimizde bakmamız gereken meselelerden biri de sosyal kimlik açısından. Benzerliklerimiz, farklılıklarımız meselesi.
Evet.
Sosyal kimlikten önce neyi anlıyoruz?
Sosyal kimlik bir insanı nasıl kişilik bir insanın bizzat kendisini tanımlıyorsa, sosyal kimlik bir kişinin sosyal çevredeki bulunduğu pozisyonu, konumu adlandırır. Başkalarıyla olunan yerdeki bir topluluk içindeki yerini tanımlar. Kişinin bir kısmı hani yaşı, eğitimi, ekonomik durumu, sosyal kökeni, aile kökeni, mezhebi, dünya görüşü, etnik kökeni, dindarlık düzeyi, yaşam biçimi gibi bir kişiyi sosyal olarak konumlandıran şeyler demektir.
Evet.
Ve evlilik ilişkisinde oldukça önemli bir meseledir. Sosyal kimlik açısından bariz farklı veya uyumsuz olanlar olmak evliliğe bir takım zorluklar getirir. Kişinin bunun farkına varması ve bunu yönetmesi gerekir eğer böyle bir evlilik içine girecekse.
Burada belki sosyal kimlik açısından çok benzer olmak, yani işte mesela aynı cemaatin, aynı tarikatın içerisinde bulunmak mutlak şey anlamına gelmeyecek, birbirimize çok uyumlu olduğumuz anlamına gelmeyecek ama bir avantaj da sağlıyor. Ama sırf bundan dolayı evliliği...
Şimdi tam da Feyzullah bu. Şimdi diyelim bu beş unsurdan herhangi birini abartıp tek başına hale getirip diğer unsurlara bakmamak yanılgı yaratıyor. Diyelim ki bu sefer de bazı insanlar tamamen sosyal kimlik uyumu üzerinden eş seçiyor. İşte cemaati cemaatimden, köyü köyümden ama bu kişinin diyelim ki kişisel özelliklerine, fiziksel özelliklerine, zekasına, hayat anlayışına bakmadığı zaman bir cemaatin içinde olmuş olmak bunların benzer olacağı anlamına gelmez. O yüzden tam da söylediğimiz şey şu aslında, bütüncül bakabilmeyi öğrenmek. Tek bir kriteri her şeyin merkezi haline getirmemek. Hani diyelim ki sosyal kimlik sizin için çok şeyse de sosyal kimlik içinde size uyan 100 tane adaydan neden bir tanesini seçiyoruz da diğerlerine de bakmak gerekiyor. Ama tersinden de söyleyeyim, sadece fiziksel özellik üzerinden diyelim ki bir eş ilişkisi kurmaya çalıştınız ama sosyal kimliği önemli bir meseleymiş gibi görmediniz.
Veya zekayı.
Evet, veya zekayı. Bu sefer de evlilik ilişkisi içerisinde problem oluyor. Mesela nasıl diyelim ki, niye zeka lafını şey yaptık? Şöyle düşünün, çok parlak bir adam, çok zeki bir adam, entelektüel kapasitesi var ama çok güzel diye zihinsel gücü onunla eşlik etmeyecek biriyle evleniyor. Çekicilik tamam. Ama diyelim ki bu işte bir çocuk yetiştirme var. Bu işte evlilikte bir muhabbet var. Evlilikte beraber konuşmak var. Vakit geçirmek var. Kişi bu sefer karşıdaki kişiyle bunları yapamaz hale geliyor. İki zihin birbirini eşlik edemez hale geliyor. Yani bu o açıdan hani tek bir unsur üzerine değil, çoklu boyuttan bakmak lazım.
Sosyal kimliğin biraz böyle kapsayan ya da içeren unsurlara bir tek tek bakacak olsak, mesela bunun içine dedik ki yaş giriyor, eğitim giriyor, ekonomik durum, sosyal köken, aile kökeni, mezhep, dünya görüşü, ideoloji, dindarlık düzeyi, yaşam biçimi. Evet. Bunlara şöyle biraz daha yakından baksak, nasıl etkiliyor olabilir ya da bir ideal var mı? İşte yaş diyoruz mesela. Evet. Türkiye'de ve dünyada da evlenme yaşının giderek her sene arttığını evet, görüyoruz. Evet. Yanılmıyorsam hocam şu an Türkiye 27-28 evet, aralığında evet, ilk evlenme yaşı.
İlk evlenmeleri erkeklerde 27, kadınlarda 23.9. 2015 yılında ilk evliliğini 2015 yılında yapmış olanların. Hani Türkiye'nin geneline baktığımızda daha düşük olabilir ama artık ilk evlenme yakın dönemden itibaren. Hani bu yıl diyelim ilk defa evlenmiş kişilere baktığımızda evlilik yaşlarının artık erkeklerde 25'in 27'ler civarına geldiğini, üniversite mezunlarında bunun belki biraz daha bile yükselebildiğini, kadınlarda da bu oranın 23'ün üzerine 24'e yakın oluşmaya başladı. Bu bütün dünyada olan bir trend. Bizde de bu değişim trendi oluyor.
Bunun tabii hani yansımaları, toplumsal yansımaları belki tartışılabilir. İşte yaşlanan nüfusa katkıları, işte çocuk sayısının azlığı ve hani dinamikler belki tartışılır, etkileri. Belki şu an bizim programımızın çok şeyinde değil ama burada hani evlilik yaşını belki şu yaş farkı meselesi. Evet. O önemli bir etken midir? Nasıl etkileyebilir?
Evet. Şimdi geçmişte gelenekte daha erkeğin kadından daha yaş olarak büyük olduğu bir dönemdi. Modernleşmeyle beraber yaş farkı giderek azalıyor şu anda. Eşler birbirlerine daha yakın yaşlarda evleniyorlar. Ama bu iyidir denemez. Yaş meselesi mutlak anlama getirilebilecek bir mesele değil. Önce onu söyleyelim. Ama şöyle bir şey olabilir. Mesela kuşaklar arası, artık kuşak dediğimiz bir mesele var. Yani toplumsal düzen, sosyal hayat çok hızlı değiştiği için kuşaklar var. Eğer bir diyelim ki farklı kuşaklardan olursanız bir etkileşim paterni, tarzı zor olabilir. Veya yaşam evreleri dediğimiz bir mesele var, ikinci mesele. Diyelim ki insanların doğal haliyle, ihtiyaçları yaş dönemleriyle itibaren oluşuyor. Mesela diyelim ki işte 18-25 yaş arasında daha genç, daha sosyal, eğlence ve eğitim hayatı içerisinde olma var. İşte 25-35 böyle bir işe yerleşme dönemi var. İşte o olgunlaşma dönemi var ve daha sakin, daha seçilmiş aktiviteler yapan, daha durgunlaşan bir insan oluyor genellikle. Şimdi eğer birisi yaşamın başka bir evresinde hala işte çok fiziksel olarak aktif olmak istiyor, hareketli olmak istiyor. Diğeri artık yaşamın başka bir evresine gelmiş, daha durgun, daha sakin olmak istiyorsa bu iki beklenti arasında uyuşmazlık olabilir. Yani yaş farkının açılması bir fiziksel beğeni değişimine sebep olabilir. İki, nesil farkı oluşumuna sebep olabilir. Üç, kişisel yaş evresi dediğimiz şey arasında fark olabilir. Fakat bunların hiçbiri çözülemez, idare edilemez mesele haline getirilemez.
Yani bunu gördük, baktık, aday yaşça işte bizden çok küçük ya da büyük, bu olmaz diye direkt çizminin bir anlamı yok.
Kural olmaz. Ama bunun bir takım dinamikler getirdiğini görmek, bu dinamikleri kaldırıp kaldıramayacağını, yönetip yönetemeyeceğini o kişi nezdinde bir dikkate almak gerekir. Faktörlerden bir tane faktör haline yani getirmek gerekir.
Mesela işte diyelim erkek 40 yaşlarında, kadın da 30 yaşlarında. Belki bakılacak bir diğer şey enerji düzeyleri. Yani içe dönüklük, dışa dönüklük, sosyallik. O anlamda mesela yakınlarsa birbirlerine, erkek 40 yaşındadır ama hani tabiri caizse hani şeydir, zıpkın gibidir, dışa dönüktür, daha enerjisi yerindedir. O bir sıkıntı olmaz. Ama dediğiniz gibi artık yaş kemale ermiş gibi, daha dinginlik istiyor, daha huzur istiyor ama daha diyelim kadın hayatta işte daha enerjik, canlı, işte sosyal. Bu bir dinamik getiriyor evliye. Tabii. Bir problem getirebilir. Çok boyutlu bakmakta her zaman fayda var. Bir diğer mesele eğitim meselesi. Yani eş adayının eğitimi benim eğitimim. Arada fark olmalı mı? İşte erkek daha mı eğitimli olmalı? Yoksa eşit mi olmalı? Denk mi olmalı? Buraya
bu,
nasıl bakın?
Bu sosyal kimliklerde hani mutlak kural haline getirmiyorduk. Eğitiminde genellikle benzerin daha iyi olduğuna yönelik bir kanaatimiz var. O yüzden eğitim düzeylerinin birbirine yakın olmuş olması genel olarak ortalamada daha iyi. Eğitim açısından acayip bir fark olmuş olması kişilerde bir dengesizlik yaratabilir. Bunlar birey bazında, hani diyelim ki doğal haliyle biri zihinsel potansiyellere sahiptir, kendini eğitmiştir. Bu eğitim arasındaki fark pek belli olmayabilir ama genellikle hani uç bir şey var ise, yani biri bir sürü diğer faktör uyumluysa bu idare edilebilir ama ne kadar birbirine yakınsa o kadar iyi olduğu söylenebilir.
Evet. Diğeri hocam, aradan önce belki bir şey daha, ekonomik durum.
Evet.
Bu ekonomik denge, dengesizlik, uçurumlar vesaire, buraya dikkat etmek gerekir mi? Aileler arasında nasıl etkileyebilir bir dinamik?
Şimdi ekonomik tabii evlilik aşamasında da ailelerin ekonomik durumunun birbirine yakın olması bir doğrusu avantaj sağlıyor. Hani klinik evlilik terapilerinde şu öyküyü sık duyuyoruz. Evlilik sürecinde ailelerin ekonomik farklılıklarının olmasından dolayı düğünün nasıl yapılacağından, düğün masraflarını nasıl karşılanacağından başlayan bir tartışmanın kırıcı bir boyuta gelip ister iki aile, ister iki eş arasında ve her bir eşin diğer aileyle ilişkileri açısında kalıcı zararlar verebildiğini biliyoruz. Yani belki de bu döneme çok dikkat etmek gerekir. O yüzden ekonomik olarak birbirine yakın olmuş olmak daha avantajlı bir durum. Hep sosyal kimlikte her bir unsurunda ne kadar benzer o kadar iyi. Ama yine de tekrar söylüyoruz, mutlak anlamda bir şeye getirmez. Çünkü bir de ekonomik durum dediğimiz modern dünyada sabit kas sistemleri yok. Yani diyelim ki potansiyel de önemli.
Evet.
Kişinin bugün için diyelim ki sosyal eğitimli bir kişi, bu kişi işte ekonomik olarak kendini geliştirebilecek potansiyele sahip. Şu anda ailesi veya ekonomik durumu çok parlak olmayabilir ama bu kişinin önemli oranda bir potansiyeli var. Ekonomik durumu en azından farkına varmak. Bakın bu türden kriterlerin hepsi sadece evlenip evlenmeme kararı almaktan çok evlilik sürecinde bu farklılığın getirebileceği psikolojileri de yönetmek açısından da farkındalık önemli.
Evet, bu çok önemli hocam. Evet. Yani bu aileler tabii bir araya geliyorlar. Erkek ya da kadın fark etmez. Bu durumu sezip bir şekilde buna önlemler almak, bunu yönetmesi önemli ki böyle, biraz böyle çünkü şey konular, hassas konular.
Çok kırgınlık ürüyor burada. Bu kırgınlık evlilik hikayesinin başlangıcına negatif oluyor. İnsanlar kırılınca başka bir nedenle kavga etmeye başlıyorlar. Evlenirken de takıyı şöyle demiştin, annen şöyle yapmıştı, düğünümüzü zaten şöyle yapmıştınız gibi böyle açılmış yaralara tekrar dönme oluyor.
Unutulmuyordu hocam.
Unutulmuyordu.
Kolay kolay unutulmuyor. Evet.
Bu dönemin böyle yarasız atlatılacak şekilde olması oldukça önemli.
Evet hocam. Hocam şimdi de sosyal köken. Bu da önemli bir mesele Türkiye'de. Bu konu hakkında söyleyebileceklerimiz neler olabilir?
Şimdi sosyal köken ve aile kökeni iki farklı kavram olarak kullandık kitapta. Sosyal kökenden daha çok şehir kökenli olmakla kırsal kökenli olmak ayrımını daha çok yaptık. Bu da önemli. Hani iki ferdin kökenlerinin nereden geldiği, farklı kökenlerden gelmesi evliliğin ilişkisini dinamik olarak etkiler. Bakın bunlar hani hep baştan söylüyoruz. Bunlar mutlak kural haline getirilemez. Birbirleriyle çok uyumlu çiftler bunları zenginliğe dahi dönüştürebilir. Ama genellikle benzerlik iyidir hep ilkemiz. Sosyal köken açısından da birbirine benzemiş olmak, daha yakın olmak. Mesela bu aileler de işin içine girdiği için şimdi diyelim ki birisi İstanbul'da yaşıyor. Üç kuşak İstanbullu veya bir şehrin şey, bir diğeri diyelim ki Anadolu'nun kırsal bir yerinden geliyor köken olarak. Zeki, başarılı biri ve üniversite ortamında veya bir iş ortamında doğal olarak tanışıyorlar. Var mı itirazımız? Yok. Hani bu olmayacak bir şey mi? Olur. Bal gibi olur. Ama bunun getirebileceği bir takım sorunların dan farkına varmak lazım. Çünkü burada diyelim ki aile farklı olabilir. Ailelerin beklentileri farklı olabilir. Kişinin yaşam alışkanlıkları farklı olabilir. Sonra hani bu farklılıklar bir evlilik içinde iyi yönetilmezse sorunlar olur. Ama aşılmayacak problemler değildir.
Kesinlikle değil.
Değildir.
Bazen hocam şey oluyor. Tabii latife. İşte kadınlar kendi aralarında diyelim konuşuyorlar. İşte biz de işte inşallah yakında oğlanı veriyoruz. Hayırlı olsun. İşte nereli? Mesela atıyorum işte oğlan tarafı Colorado'lu olsun. Hiç Türkiye'den örnek vermeyeyim. Kız da diyelim Philadelphia'lı olsun. Söylüyor mesela işte neredendi kız falan? Philadelphia. Ha öyle, olsun. Hani sanki böyle neyse falan gibi. Hani bizim memlekette değil ama böyle bir şey hava tavır var.
Oradakiler de insandır. Olur.
olur. Onlar da iyidir falan diye.
Şimdi bazen bu iş mesele önemli. Özellikle aile kökenini de beraber tartışalım, bu muhabbeti açtın. Bence pratik şeyde cidden de mesele. Yani şimdi Türkiye'de aile kökeninden de Türkiye'nin neresinde olduğunu meselesini yaparsak, hani doğulu mu, batılı mı, kuzey, Karadenizli mi, Akdeniz tarafından mı, Ege'li mi? Şimdi insanlar çok büyük kısmıyla artık hala kendi benzeriyle aslında evleniyor. Niye? Çünkü doğal olarak bu yaşadığın ortamdaki insanlarla evlenmek daha doğal. Fakat diyelim ki büyük şehirlere geldiniz, üniversiteye geldiniz, bir iş dünyasına geldiniz. Artık orada seçme sizin köylünüze göre, doğulu veya batılı olmanıza göre olmuyor. Orada bir takım bir sınav var. Doğudan da kazanıyor, batıdan da kazanıyor. Bu etkileşim ortamında insanlar birbirlerini duygusal olarak, fiziksel olarak beğeniyor ve yakınlaşma oluyor. Ama ondan sonra sosyal köken, aile kökenleri bir sorun olarak karşıya çıkıyor. Bazen burada aileler de işi bir zulüm düzeyine de yapıyor. Şöyle öyküleri çok dinlemişimdir. İki kişi birbirini gerçekten sevmiş, birbirlerine de uygun görünüyorlar. Fakat baba işte filan yerelilere ben kız vermem.
Evet.
Filan bölgedekiler şöyle olur gibi bir genelleme ile.
Ön yargıyla
tam bir engel şey yapıyor. İki çift diyelim ki birbirine düşkün ve sırf bundan dolayı evlenemez hale geliyorlar. Bu işlerde bir yandan hani köken benzerliğini önemsemek ama bir yandan da bunları mutlak kurala getirmeye de karşı olmamız gerekiyor. Klinikte iki uç. Çok farklı bir sosyal kökenden biriyle evlenmiş olmak zorlukla çıkarır. Kabul. Ama çok farklı diye birinin evliliğini engellemek de aileler açısından başka bir problemdir. Bunu dikkate alınacak unsurlardan bir unsur yapmak sadece. Mutlak hale getirmemek gerekir. Yine hep söylediğimiz şey, ana şey de bunun getirebileceği hassasiyetleri görüp baştan yönetebilmeye çalışmak lazım ve biraz da esnek olmak lazım.
Evet.
Çünkü bunların çok katı şeyine de dikkat olursak aşağı mahalle yukarı mahalleden işte şu ilçeden bir şehir içinde şu ilçeden kız alınır şu ilçeden alınmaz düzeyinde bir abartılı sosyal ayrımcılığa giden bir boyutu var.
Evet.
Buna da karşı olmak lazım. Türkiye'de hani oluşan politik ve siyasal gelişmelerden dolayı ön yargı oluşturmak da çok yüksek. Mesela işte diyelim ki Doğu Batı geriliminde işte doğulu kişiler şöyle olur, batılı kişiler şöyle olur. İki tarafta hani ona kız vermem, ondan kız almam tarzındaki bir şeyi gerçekçi ve doğru bir şey değildir. Her fertte bu da dikkat edilecek unsurlardan biridir ama bir sürü başka unsura bakıp sosyal ayrımcılık da yapmamak gerekiyor.
Evet, ekonomik boyutu konuşmuştuk. Yer adı yine vermeyeceğim ama Türkiye'nin bir ilinin bir ilçesinde eğer yanlış duymadıysam şöyle bir şey varmış. Kız istemeye gitmeden önce bir tapu göndermek gerekiyormuş. Yani tapuyla beraber hani benim evim var ekonomik olarak sağlamım şeyi. O yüzden o ilçede evlenememe gibi meseleler oluyormuş ve kaçma olayları çok fazlaymış, çok yaygınmış. Çünkü ekonomik olarak gücü yok ama birbirlerini sevmişler. Kaçarak evlenmek yani hiç de azımsanacak şey Türkiye'de yok bu konuda. Ekonomik şeyin zorluğu muhakkak bir mesele. İnanç farklılıkları, dünya görüşü ya da işte inanç birliği, ideolojik görüşteki birlik, benzerlik etkiler mi? Nasıl etkiler? Neye dikkat etmek lazım?
Evet, bu paket inanç farklılıkları, dünya görüşü,
etnik köken,
dindarlık düzeyi aslında bunlar yaşam biçimi. Bunlar önemli, önemli meseleler. Diyelim ki inançların farklı olması bir dizi sorun yaratabilir. Diyelim ki inançlar nereden farklı olabilir? İnsanların dünyaya nasıl baktığı, hayatı nasıl gördüğü. Mesela muhafazakar bir aileden gelip muhafazakar biri mi? İşte diyelim ki kişi oldukça liberal bir yerden mi geliyor? Kemalist bir ailenin mi çocuğu? Bunlar bir ilişkiyi etkileyen meselelerden bir tanesi olabilir. Oldukça farklı kişilerle olan evlilikler, sırf beğeni üzerinden olan ama diyelim ki dünya görüşü, ideolojisi açısından yakın olmayan, kendi sosyal çevresiyle hiç yakın olmayan ilişkilerde büyük gerilimler olabilir.
Evet.
Büyük gerilimler olabilir. Özellikle önemli, yaşam biçimi açısından uyum olup olmaması çok önemli. Yani dindarlık ve yaşam biçimi açısından kişiler ne kadar uyumlu, ne kadar uyum değil. Sonuçta ideolojik şeyler daha büyük ölçekteki şeyler ama esas bunun yaşama yansıması nasıl? Mesela hani klinikte şöyle öyküler çok duyuyorsun. Aslında muhafazakar kökenlerden gelmiş bir tane genç, fiziksel beğenilerle bir kıza tutulmuş. Kızın diyelim ki işte şu tarzdaki giyinmesini tolere edebiliyor. Ama yazın diyelim ki bir deniz kenarında nasıl giyineceği meselesi üzerinden burasının bir kırmızı çizgi olarak görüyor kendi duygusal dünyasında ve ruhsal dünyasında. Ama diyelim ki kızımız için böyle bir şey ise kendi hayat biçimine açıkça bir müdahale ve kısıtlanma olarak görüyor. Bunun üzerinden yürüyen bir mücadele. Yani bazı eşler bu iki gerginliği, bu farkındalığı fark edip bir dengeyi bulabiliyorlar kendi aralarında. Ama bazen de bu bitmez tükenmez bir güç mücadelesine sebep olabiliyor.
Ve başka unsurlar da devreye girince, çünkü evlilikte sadece o sorunlar olmuyor. Başka ufak tefek sorunlar da bu meselenin daha da büyümesine, ayrılıkların daha da derinleşmesine neden olabilir.
Evet. Yaşam biçimi açısından uyumak, dindarlık açısından uyumak en önemli şeylerden biri.
Mesela hocam yaşam biçimi derken her ikisi diyelim, kadın ve erkek de belli bir düzey dindar. Da benzer işte aile yapıları var. Benzer belki işte dindarlık düzeyleri var olabilir ama işte ideolojik açıdan farklılıklar olabilir ya da yani yaşam tarzı anlamında söylüyorum. Çünkü rastladığımız şeyler diyelim erkek daha şimdi muhafazakar ama bir taraftan da gençliğinden itibaren hep siyasi alanda da kendini var etmiş. Ama kızımız diyelim başörtülü olabilir, dindar olabilir, namazlarına da dikkat ediyor olabilir ama böyle zihinsel olarak işte Amerikan tarzı diziler seviyor olabilir. İşte fast food zincirlerinden yemek yiyor olabilir. Bu anlamda hani kültür şey farklılığı, bakış açısı, yaşam tarzı farklılığı bile bazen bir şey olabiliyor, bir mesele olabiliyor. Yani erkek daha böyle hani tam bir diyelim Amerikan karşıtı. Ömrü bunları protesto etmekle geçmiş meydanlarda. Kızımız da başörtülü ama fast food yemek onun için şey değil, sıkıntı değil. Dizi izlemek, Amerikan dizileri izlemek, sinema izlemek buradan bile bir şey yaşanabiliyor. Bu konuda da belki küçük ama önemli bir mesele haline geliyor.
Sosyal kimlik meselesi üzerinde bence en önemli şey yaşam felsefesi. Yani evet. Yaşam biçimi.
Biçimi.
Biçim meselesi.
Evet.
Diğer her şey hani yaş, eğitim, şunlar bunlar yönetilebilir. Ama yaşam biçimi açısından birbirlerine farklı olmuş, farklı düşünmüş kişilerin uzun vadede çatlamaları oldukça yüksek. Hani Hazreti Peygamber de evli bir insan için hani bir kişiyle niye evlenir, bir kadınla evet. Bir erkekle niye evlenir dediğindeki saydığı dört tane unsurlardan bir tanesi hani dindarlığı, bir kadının diyelim ki dindar olmuş olması.
Ahlakı.
Dindar olmuş olmak hani yaşam biçim açısından şey olmak, uyumlu olmuş olmak en temel mesele. Bunu önemsememek çünkü evlilik bir dönemden sonra gündelik yaşam demek. Bir beraber yaşama pratiği demek, beraber çocuk yetiştirme pratiği demek, bir beraber sosyalleşmek demek, beraber etkinlik yapmak demek, beraber sosyal hayatta bulunmak demek. En temel mesele yaşam biçim açısından uzlaşmıyorsanız, benzer değilseniz bu sosyal varoluş anlamda sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz.
Tersinden de eğer bu tip meselelere çocuk yetiştirme olsun, hayata bakış olsun, evlilik üzerine olsun, aynı pencereden, yakın pencerelerden bakıyor olmak da büyük bir avantaj.
Tabii, oldukça büyük bir avantaj. Ama hani yine de diyelim ki işte bütün bunlar böyle ama eşinize fiziksel beğeniniz hiç yok veya kişilik özelliklerini olumlu hiç bulmuyorsunuz.
Evet.
Yine problem.
Evet.
Yani aslında her boyutta makul derece iyi, bir iki tanesinde çok iyi olması gibi bir şey.
Evet.
Bana böyle şey geliyor. Hani bir yerden tutacaksın ama diğerlerinde de senin için iyi olacak. Sosyal kimliği benzer olacak, işte kişiliklerde makul olacak. İşte diyelim ki gözlerinden tutacaksın, ne bileyim işte zekasından tutacaksın, iyi insan olmasından tutacaksın.
Ya mesela işte gülüşünü çok sevmek, gözlerini işte çok beğenmek. Diğer özellikleri tamam mı? Hani o gözleri, gülüşü. Yani bir şey de vardı ya okumuştuk mutlu evlilik araştırmasında. İşte hayda ton işte biraz göbeklendi. Tontişim diye seviyorum ama işte gözleri çok güzel. Hala çok yakışıklı. Bana çok güzel geliyor. Oradan tutmuş olması, oradan bir gelen bir damarın olması harika bir şey. Evet hocam bir diğer unsur evlilik felsefesi. Açısından değerlendirmek. Bu da uzun ve önemli bir mesele.
Evet.
Evliliğe bakıştım. Bunun içerisine hocam neler giriyor? Galiba şey evlilikle ilgili inançlar var. Eşle yakınlık beklentisi var. Yani eş olmak ne demek aslında? Evliliğe verilen anlam var. İşte burada o bakış açılarını şimdi bakalım benzerlikleri, farklılıkları nasıl etkileyebilir? Bu meseleye şöyle bir giriş yapalım. Bu belki bu programda yetmeyecek. Bir sonraki şeyde devam ederiz ama bu evlilik felsefesine girmiş olalım.
Şimdi evlilik felsefesi de önemli. Bir evliliğin bizzat kendisine nasıl baktığıyla ilgili bir mesele. Evlilikle ilgili kişinin inançları, evlilikte insanlar, eşler ne kadar yakın, ne kadar uzak olmalı? Evliliğin anlamı nedir? Gibi bir yaklaşım. Çünkü birkaç şey önemli. Bazı insanlar evliliğe pesimist bakma eğilimdeler. Yani evliliği bir uçta diyelim ki bir araya geldin asla kopmayacak bir şey gibi görebilir. Veya ya evlilik dediğin şey girilir çıkılır düzeyinde bir bakma meselesi olabilir. Veya evliliklerin eninde sonunda kötüye gideceğine dair daha oluşmuş bir negatif konsepte kişi inanabilir. Veya erkek ve kadının rollerinin ne olacağına yönelik inançları meselesi olabilir.
Hmm.
Kendi kafasında ister düşünerek ister alışkanlık olarak gördükleri yaşantılarıyla kadını erkeğin konumu diye bir mesele vardır. Bunun üzerinden diyelim ki onun kafasında evlilik denen şey şudur, kadının yeri budur, erkeğin yeri budur gibi felsefesi vardır. Diğer eşin felsefesiyle bu felsefenin uyumlu olup olmaması oldukça bir meseledir. Bu mesela klinikte bize güç mücadelesi olarak yansıyor. Evlilikte diyelim ki kendince erkeği bir yere oturtuyor, kadını bir yere oturtuyorsa ama karşıdaki kişinin beklentisi ve algısı böyle değilse, evlilikle ilgili algısı böyle değilse bitmeyen bir çatışmanın içinde kişiler kendisini buluyor.
Evet. Bunu da etkileyen şey galiba dediğiniz gibi bir kendi ailesinden gördükleri ve çevre etkisi, toplum etkisi, medyanın etkisiyle kadın erkek rolleri ve ona bakış açısındaki farklılıklar çok ciddi oradan şeyler gelebiliyor. Hı hı. Tartışmalar, çatışmalar doğabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekebilir.
Eşle yakınlık beklentisi de bir yaklaşım evliliğe şey. Yani bir uçta şöyle düşünün daha oldukça iç içe olmayı bekleyebilir. O mesela taraflardan biri evlilik demek artık her açıdan iç içe geçmek, o anca beraber ayrı adım atmamak, işte sosyal hayatta her yerde beraber olmak, diğer bütün ilişkileri neredeyse bırakıp sadece bu ilişkiye yönelmek gibi algıya bir tarafın beklentisi böyle olabilir. Peki işte ne oldu ya? Evlendik de birbirimizi satın mı aldık? Biraz mesafe istiyorum, biraz kendi başıma bir dünya da istiyorum. Şimdi iki tarafın eğer evlilik beklentisi, eş ilişkisi beklentisi bu kadar farklı olursa, uçlarda olursa bu bir dizi dinamik oluşturabiliyor.
Evet, belki bunu biraz sezmek için, anlamak için evliliğe karar vermiş ya da evlenmek isteyen ya da işte bir eş adayı olabilir. Burada kendi ailesine, kendi yapısına, kendi mesela anne babasının arasındaki ilişkiye, babasının rolüne, annesinin rolüne bakıp yani bunun farkına varıp eş adayının da ve biraz mümkün olduğunca anne baba ya da aile dinamiklerine bakması, neyin geleceğini tahmin etmesi ve hatta bunun açık açık belki konuşulması.
Bir de evlilik sürecinde de bu biraz kendini gösterebilir. Yani çok yakın ilişki isteyen kişiler diyelim ki işte aradı aramadı meselesinde çok hassas olabilirler. Hı hı. Veya daha mesafeli olan kişiler hani arama sıklığını diğer eşin beklentisinden az yapabilirler ve bunu da normal gördüğünü söyleyebilirler. Bu aslında kişinin evliliğe veya insan ilişkilerindeki mesafeye bakış açısını gösterir. Bazı insanlar genel ilişkilerde de mesafelidir. O mesafeyi görebilir.
Yani şu meseleden dolayı çiftlerin çok tartıştığını ya da bir vakalar olduğunu biliyoruz. Şimdi diyelim adamın babası işte belki esnafmış ya da neyse. Ama akşam mutlaka işte bir kahveye uğrar. Çok öyle eve erken gelme gibi bir şeyi olmaz. Genelde dışarıda arkadaşlarıyla sosyalleşir. Belli bir vakit eve gelir. Bununla büyümüş bir çocuk. Diğer tarafta da diyelim kadının babası, memur ya da esnaf da olabilir ama hani işten çıkar çıkmaz evine gelen, çocuklarıyla vakit geçiren, onları işte bir şekilde zamanının çoğunu onlarla geçiren bir model, baba modeli var. Dolayısıyla bu beklentileri de aslında bakış açısını da etkiliyor. Kadın öyle bir belki hem de memnunsa babasından böyle bir zihninde eş tasavvuru oluyor. Erkek için de ya zaten böyle görmüş. Onun babası da öyleymiş. Kendisi de arkadaşlarıyla sosyalleşiyor. Bunda çok problem etmiyor. Bunlar bir araya geldiğinde bazen işte getirdikleri bu anlam, getirdikleri yaşam tarzı çatışabiliyorlar. O yüzden önceden görüp biraz tahmin etmek, biraz bunun üzerine konuşmak, sezmek önemli olabilir. Bir sonrasındaki çıkmazları, açmazları engelleyebilmek için diyoruz.
Üçüncü şey, evliliğe verilen anlam önemli. Şimdi sonuçta evliliklerde problem olduğunda kişinin evlilik denen şeye verdiği anlam ve değer seyri belirleyen bir şey. Bir nevi kafasındaki tutum, evlilik denen şey şöyle bir şeydir meselesi önemli. Evliliği hem sürdürme biçimini hem de kritik kararları alma biçimini etkiler. Mesela diyelim ki evlilikle ilgili, evlilik işte yakın arkadaş gibi olmaktır felsefesine sahip biri olmakla, ya evlilik sadece ihtiyaçları gidermektir, evlilik diyelim ki aynı zamanda kutsal bir bağdır ve beraber bir yolculuk yapılır, manevi bağı da atfeden bir şey, evliliğe bu anlamda kutsallık da atfeden bir kişi evliliği daha koruma eğiliminde olabilir. Evliliği sadece bir sözleşmeden ibaret, hayatı kolaylaştıran bir söz mesele olarak görenler, kolaylaştırma özelliği olmadığı zaman o zaman vazgeçilebilecek bir şey olarak da görebilir. Evliliği ya işte zaten uzun süre yürümez, belli bir süre için yürüyen bir şeydir olarak görenler girip çıkmayı düşünebilir. O yüzden evliliğe verilen anlam da evlilik felsefesinin önemli bir parçasıdır.
Evet. Bu da önemli meselelerden biriydi hocam. Böylelikle beş unsuru tamamlamış olduk. Dikkat edilmesi gereken, eş seçiminde belki analiz etmemiz gereken, şimdi duyguların ötesinde analize haiz beş unsur böyleydi. Bir sonraki programda peki bu beş unsuru neye göre değerlendireceğiz? Yani dört kriter yaklaşımından bahsedeceğiz. Şimdilik hocam biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli dinleyenler, Mutlu Evlilik Atölyesi'nin bu programında da sona geldik. Mikrofonlarımız başında ben Deniz Psikolog Feyzullah Gürdaş ve kıymetli hocam Profesör Doktor Psikiyatrist Medaim Yanık Bey'le bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yeniden buluşmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.
Hayırlı akşamlar.